Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 5 Mehr 1401, Hicri Kameri 30 Sefer 1444 ve Miladi 27 Eylül 2022 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Amerika ve Batı'nın insan hakları ihlalleri yıl dönümü üzerine yapan röportaj, Kutsal Sam Haftası, İran kısaları ve hikayeleri ve kalıcı buluşma adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamene.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadeti yıl dönümünde 4.6 milyondan fazla ziyaretçi Meşhed kentine geldi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Türkmenistan'ın bağımsızlığının yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, ajansın sorularını yanıtlamaya hazırız dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki eylemlerini kınadı. Siyonist rejim, direnişin Batı Şeria'daki yeni taktik konusu uyarıda bulundu. Ve Suriye'de Amerikan işgalciliği devam ediyor. Şimdi haberler.
Horasan Rezervi Valiliği Ziyaretçi İşleri Koordinasyon ve Yönetim Yardımcısı, sefer ayının son 10 gününde Meşhed kentine 4.6 milyondan fazla ziyaretçinin gittiğini açıkladı. Bugün Hicri Kameri 30 Sefer 1444 Şiilerin 8. İmamı İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadetinin yıl dönümüdür. İran Peres Haber Ajansı'na göre Hüccetül İslam Hüccet Gonavadi Nejat Meşhed'e giden ziyaretçi sayısı hakkında Erbain gününden bu yana 4.676.000 kişinin Meşhed'e gittiğini belirtti. Hüccetül İslam Gonavadi Nejat Meşhed'deki iskan birimlerinin durumu hakkında şunları kaydetti. Meşhed'in iskan kapasitesinin %70'i dolmuş ve resmi konaklama merkezlerinin %95'inden fazlası dolmuştur. Gonavadi Nejat ziyaretçilerin %87'sinin kendi araçları ile meşhede girdiğine dikkati çekerek şunları ifade etti. Geçtiğimiz pazartesi günü ziyaretçilerin dönüş dalgası başlamış ve İmam Rıza Aleyhisselam yolcu temiranına 1500 otobüsün eklenmesiyle ziyaretçilerin dönüşü için hazırlıklar yapılmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Türkmenistan'ın bağımsızlığının yıl dönümünü kutladı. İran Öğrencileri Haber Ajansı İSNA'nın bildirdiğine göre Seyit İbrahim Reisi, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov'a bir mesaj göndererek Türkmenistan'ın bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla Türkmenistan hükümetini ve halkını tebrik etti. İki komşu, dost ve kardeş ülkenin bugüne kadar karşılıklı etkileşimleri arttırma yolunda değerli adımlar attıklarını işaret eden reisi, iki taraf arasındaki ilişkilerin her geçen gün iki halkın refahı ve huzuru doğrultusuna genişleyeceğini umduğunu ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın sorularını yanıtlamaya hazır olduklarını ancak ajansın teknik olarak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, El Monitor Haber sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi. Amerika ve 3 Avrupa ülkesi yanlış bir şey yaptı. Biz müzakere sürecindeyken onlar kararı sundular. Emir Abdullahyan şunları söyledi. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile sorunu ajansın siyasi olarak hareket etmesidir. Dışişleri Bakanı ayrıca şu açıklamada bulundu. Dünyadaki nükleer faaliyetlerin %2'sini İran'da hem de barışçıl bir çerçevede yürütüyoruz ancak ajansın denetimlerinin %37'si İran'a yöneliktir. Emir Abdullahyan şunu da ekledi. Ajansın İran'a yönelik gündemindeki asılsız suçlamalar kaldırılmalıdır. Dışişleri Bakanı ayrıca şunları kaydetti. New York'ta Amerikalılardan birbirimizle doğrudan müzakere edelim diye bir mesaj aldık. Doğrudan müzakerede özellikle İran ve Amerika arasında İran'a karşı son 40 yılda Amerikalıların gösterdiği tüm hassasiyetler ve davranışlara rağmen bir menfaat olmalı. Emir Abdullahyan, İran ve Suudi Arabistan arasındaki görüşmeler hakkında 5 tür müzakerelere atıfta bulunarak şunları söyledi. Bazı konularda anlaştık ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin normale dönmesini ve iki ülkenin büyükelçiliklerinin de yeniden açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz.
İran Petrol Bakanı, İran'ın 13. hükümetinin enerji diplomasisinin devamında Japonya büyük petrol ve gaz şirketleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. İran'ın bildirdiğine göre Japonya büyük şirketleriyle birkaç toplantıya katılmak ve istişare etmek üzere cumartesi günü bir heyet başkanlığında Tahran'dan Tokyo'ya giden İran Petrol Bakanı Cevat Oğuzhi, Japonya'da yoğun görüşmeler gerçekleştirdi. Oji, büyük Japon petrol ve gaz şirketlerinin CEO'larıyla görüşmesinde İran petrol endüstrisinin yukarı ve aşağı sektörlerindeki yatırım fırsatları, ortak işbirliği, enerji taşımacılığının ticareti ve teknolojisi hakkında görüş alışverişinde bulundu. İran Petrol Bakanı bu ziyaret sırasında İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti adına Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe'nin anma törenine de katıldı ve Japonya'nın devlet kanalı NHK'ye verdiği demeçte şunları belirtti. İran anlaşmanın ihyasını beklemeksizin yabancı yatırım çekmeye çalışıyor ve Japon şirketlerinden yatırım kabul etmeye %100 hazırdır.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi, Siyonist rejimin Bakü'deki Büyükelçisi'nin tweetine tepki gösterdi. Son aylarda Siyonist rejimin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi İran'ın çıkarlarına aykırı iddialar ve açıklamalarda bulundu. Yakın tarihli bir örneği de İran'ın toprak bütünlüğüne karşı iddiasıydı ve İran'ın Bakü Büyükelçisi bu iddiaya tepki göstererek şunları vurguladı. İran'ın toprak bütünlüğüne karşı herhangi bir komplo sonuçlarını iyi bildiğiniz bir kırmızı çizgidir. İran Peresimi lideri'ne göre İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyed Abbas Musevi bir tweetinde şunları yazdı. Başta İran'daki Yahudi vatandaşlarım olmak üzere dünyadaki tüm Yahudilerin yeni gireni kutluyorum. Bugün barışçıl Yahudilerin değerlerine önem veriyorlar. Baskıcı Siyonist rejimin ve çocuk öldüren liderlerinin Nekbe gününden beri yabancı olduğu değerler.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bir askeri helikopterin düşmesi sonucu çok sayıda Pakistan ordusu personelinin ölümü nedeniyle Pakistan hükümetine ve milletine taziyelerini iletti. Dün Pakistan ordusu yetkilileri, ülkenin güneybatısındaki gece görevi sırasında bir askeri helikopterin düştüğü ve içindeki 6 mürettebatın öldüğünü açıkladı. Bu olay, Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'nın yaklaşık 150 kilometre kuzeyinde bulunan Harnai bölgesinde meydana geldi. Ancak helikopterin hangi göreve sahip olduğu net değil ve ülkenin ordusunun yetkilileri de kazayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi. İran Press'in bildirdiğine göre Nasir Kenani Çafi, Pakistan hükümeti, halkı ve ordusu ile kurbanlar ailelerine taziyelerini dile getirdi ve ölenler için Allah'tan mağfiret diledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Bangladeş'in kuzeyinde bir teknenin devrilmesi sonucu onlarca kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Bangladeş hükümetine ve halkına başsağlığı diledi. Bangladeş polisinin bildiğine göre bu ülkenin kuzeyinde bir teknenin devrilmesi sonucu 51 kişi öldü ve en az onlarca kişi hala kayıp. Bu tekne 50'den fazla Hintli ziyaretçi taşıyordu ve Kuzey Bangladeş'teki Buda kentindeki eski bir Hint tapınağına doğru hareket ederken devrildi. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasir Kenani Çafi bugün Bangladeş halkından onlarca kişinin ölümüne neden olan Bangladeş'in kuzeyinde bir teknenin devrilmesi olayından dolayı bu olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Bangladeş halkına ve devletine taziyelerde bulundu.
İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı ülkede son 24 saatte COVID-19 hastalarından 7'sinin hayatını kaybederek toplam can kaybının 144.490'a ulaştığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın raporuna göre İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada şöyle dedi. Dünden bugüne ve kesin tanı kriterlerine göre 309 yeni COVID-19 hastası tespit edildi. Ülkede toplam hasta sayısı 7.547.706 kişiye ulaştı. Rapora göre İran'da bugüne kadar 7.324.742 hasta iyileşti veya hastanelerden taburcu edildi. İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı bugüne kadar 65.079.917 kişinin korona aşısının ilk dozunu, 58.478.697 kişinin ikinci dozunu, 31.201.937 kişinin de üçüncü dozunu ve daha yükseğini aldığını ve İran'da enjekte edilen toplam aşı sayısının 154.761.551 doza ulaştığını bildirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yunanistan'ın Ege'deki kışkırtıcı eylemlerini kınadı. Pazar günü Türkiye Dışişleri Bakanı, Yunan askeri birliklerinin ve Amerikan yapımı zırhlı araçların Ege Denizi'ndeki Sisam ve Midilli adasına konuşlandırmasını kınamıştı. Türkiye Dışişleri Bakanı yetkilileri, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazyars'ın çağrısı ve Ege Denizi'ndeki sivil adaların silahlandırılmasına son verilmesini de istedi. AFP Haber Ajansı'nın bildiğine göre Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü hükümet heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından şunları söyledi. Ankara, Yunanistan'ın provokasyon kokan politikalarını hayret ve şaşkınlıkla izliyor. Erdoğan şunu ekledi. Yunanistan'ın provokasyonları onun için tehlikeli bir oyun. Türkiye Cumhurbaşkanı şunları belirtti. Gerekirse Yunanistan'a karşı ülkemizin hak ve çıkarlarını savunmak için hiçbir çabayı esirgemeyeceğiz ve haklarımız için mevcut tüm araçları kullanacağız. Atina, Ankara'nın itirazlarını reddederek onları yanlış, temassız ve uluslararası yasalara aykırı olarak değerlendirdi.
Ankara, Almanya Parlamentosu Başkan Yardımcısının Türkiye Cumhurbaşkanı'na yönelik açıklamalarını şiddetle kınadı. Almanya Parlamentosu Başkan Yardımcısı son zamanlarda yaptığı seçim konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülteci krizine ilişkin politikasını eleştirdi. Anadolu Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya Parlamentosu Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamalarını şiddetle kınadı. Bilgiç şunları vurguladı. Kubicki'nin kabul edilemez açıklamaları parlamento yardımcılığı görevine yakışmıyor ve Kubicki siyasi ahlak ve sorumluluktan tamamen yoksundur. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şöyle devam etti. Ankara'daki Almanya Büyükelçisi Wolfgang Kubicki'nin saygısız açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırdık ve uyardık.
Türkiye Adalet Bakanı İsveç ve Finlandiya'dan Fethullah Gülen ve PKK örgütü üyelerini Türkiye'ye teslim etmelerini istedi. Türkiye PKK ve Fethullah Gülen grubuna üye 33 kişinin isimlerini İsveç ve Finlandiya'ya açıklayarak iadelerini talep etmiştir. Ancak Finlandiya son sıralarda Türkiye'de terör suçları işlemekle suçlanan kişilerin birkaçının iadesine yönelik Türkiye'nin talebini reddetti. TRT Karanlı'nın haberine göre Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 05-06 Ekim'de İsveç Adalet Bakanlığı'ndan bir heyetin Türkiye'ye geleceğini ve FETÖ ve PKK örgütü üyelerinin iadesiyle ilgili görüşmelerin de yapılacağını söyledi. Türkiye Adalet Bakanı şunları aktardı. İsveç yetkililerinin, başta PKK ve FETÖ örgütü üyeleri olmak üzere teröristlerin iadesi konusunda bir karar vermesini bekliyoruz. Bekir Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü. Bu amaçla Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet Finlandiya'ya gelecek ve Amerika Birleşik Devletleri ile benzer bir süreç benimsemişiz. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hususunda anlaşılan açıklamasından birkaç gün sonra İsveç Başbakanı Erdoğan'ın Stockholm 73 teröristin iadesini kabul ettiği iddiasını reddederek bu kişilere iade etme konusunda hiçbir taahhütte bulunmadık dedi.
Türk güvenlik güçleri Erdoğan muhalifleri liderlerinin 16 destekçisini tutukladı. Genç Gazeteciler Kulübü'nün bildirdiğine göre Türk polisi dün gece yarısında bu ülkenin 6 ilinde adli kararla FETÖ grubunun 6 üyesini tutukladı. Bu kişiler gruba üye olmak ve Erdoğan hükümetini siyasi saldırı çabasına bulunmak suçundan tutuklanmıştır. Türk hükümeti Fethullah Gülen ve örgütünü 15 Temmuz 2016 darbesini organize etmekle suçluyor. Ülkenin yetkilileri Fethullah Gülen'in grubunun devlet ve güvenlik kurumlarına sızarak bu darbeye zemin hazırladığını söylüyor. Fethullah Gülen ise bu suçlamayı reddederek darbeye katılmadığını ve parmağı olmadığını söylüyor. Gülen hali hazırda Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde yaşıyor ve şimdiye kadar Erdoğan hükümeti Washington'u Gülen'i Türkiye'ye iade etmeye ikna edememiştir.
Siyonist rejimin güvenlik kaynakları Filistin direniş güçlerinin Siyonist askerleri hedef almadaki yeni taktiği konusunda uyarıda bulundu. Siyonist rejim güvenlik yetkililerinden nakten Siyonist Vala web sitesinin salı günkü haberine göre Filistin direniş güçleri Siyonist askerlerin dikkatini çekerek onları pusuya düşürmeye çalışıyor. Bu habere göre Siyonist istihbarat yetkilileri ve askerlerinden bu tür senaryolara karşı hazırlıklı olmaları istenmiştir. Özellikle geçen hafta Nablus'un güneyindeki bir yerleşime bazı silahlı kişilerin ateş etmesinden sonra Siyonist askerler ve operasyonun faillerini ararken direniş güçleri onları kendi pususuna düşürebildi. Geçen haftadan bu yana Siyonist rejimin Golani Tugay'ına bağlı birimlerinin Yahudi baramlarının eşliğinde Ürdün Nehri'nin batı şerianın ana yollarını ve kavşaklarına konuşlandırıldığı belirtilmiştir. Dün sabahtan bu yana Yahudi bayramlarının başlangıcıyla aynı zamanda Siyonist yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısı yoğunlaştı ve işgal altındaki Kudüs'te sıkı askeri tedbirler alınmıştı.
Ve Amerika'nın işgalci ordusu Suriye'nin Haseke ilindeki askeri üslerine büyük miktarda silah ve mühimmat taşıdı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Mahsa Amini davasının yıkım projesine dönüşmesinin perde arkasıyla ilgili. Siyonist rejimin El Cezire Haber kanalının Filistin asıllı Amerikalı Hristiyan muhabir Şirin Ebu Akile'nin Cenin'de herkesin gözleri önünde terör ve ölüm emrini vermesi ve şimdiye kadar da bu konuda ikna edici herhangi bir açıklama yapmadığı bir ortamda görünüşte Mahsa Amini konusunda sessiz kalmıştır. Fakat birçok kanıt bu rejimin Mahsa Amini ölümü ile ilgili itirazların bir kaos ve fitneye dönüşmesinden çok yararlandığını gösteriyor. Hatta ortalığı daha da karıştırmaya çalışan, Farsça yayın yapan birçok medyanın bu rejimin uşaklığını yaparak korsan rejiminin yerine vekaleten çalıştığı görülüyor. Son yıllarda her zaman İran düşmanları ve bazı bölgesel rakipleri arasında İran'ın bölgesel gücüne karşı nasıl mücadele edilebilecekleri ve mücadeleyi İran'ın içinden başlatmaları veya direniş eksenindeki bölgesel müttefikleri arasından başlatmaları konuşmaları yapılıyor. Bu bağlamda iki görüş gündeme geldi. Bunlardan biri Suudi Arabistan eski Dışişleri Bakanı Suud el-Faysal tarafından önerilen engerek ekseni teorisidir. İkincisi, o dönemde Siyonist rejimin başbakanı olan ve birkaç ay öncesine kadar işgal altındaki Filistin'de iktidarda olan Neftali Bennett tarafından önerilen ahtapot teorisidir. Her iki teori doğaları gereği aynıdır ve sadece ifadeleri farklıdır. Tartışmalar hep bu hayali yaratığın önce kafadan mı yoksa el ve ayaklarından mı kesilmesi gerektiği üzerine odaklanmıştır. Bu tartışmalar İran'a ve bölgesel müttefiklerine karşı defalarca uygulanan ve deneyimlenen donanım veya askeri yaklaşıma öncelik verdi. Fakat bu yöntem sadece başarısız olmakla kalmadı, hatta Suriye ve Yemen'de görüldüğü gibi birçok durumda bu teorilerin tasarımcıları için ters sonuçlar doğurdu. Bu nedenle sonraki adımlarda her iki teorinin de genel yapısı korundu. Ancak uygulama yöntemi yumuşak yönteme değiştirildi. Böylece mevcut şartlarda ister İran'da veya ister bölgesel müttefiklerinde çeşitli çevrelerde yumuşak savaş sorunları halini getirmeye çalışıldı.
Bu bağlamda Irak ve Lübnan'da görünürdeki halk itirazları başladı ve Irak'ta Adel Abdülmehdi'nin seçilmiş hükümetinin görevinden alınmasına ve yeni seçimlerin yapılmasından yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen hala görevde olan Mustafa Kazım'ın atanmasına ve yol açan görünüşte halk hareketleri de başlatıldı. Tabii Lübnan'da benzer durum yaşanıyor. Aslında son günlerde Mahsa Amini'nin ölümü ve kan davası ile İran'da başlayan olaylar da aynı türden eylemlerdir ve daha çok İslam Cumhuriyeti düşmanlarının hedefleri ve çıkarları ile uyumludur. Yoksa hedef kadın hakları veya Mahsa Amini ölümü ile ilgili gerçeklerin aydınlanması ise bu hedefin gerçekleşmesine yardımcı olan eylemlere vurgu yapılırdı. Olaylara hangi yönden bakılırsa bakılsın İran'da Mahsa Amini'nin ölümüne yönelik itirazların yıldırım hızı ile doğal yolundan sapması ve fitne, kargaşa ve kaosa dönüşmesi Tel Aviv ve batılı müttefikleri ve Suudilerin lehinedir. Bu da kazara yaşanan bir olay da değildir. Bu üzücü ve esef verici ölüm İran'ın Özbekistan'ın Samarkand kentinde Şanghay örgütünün 22. toplantısında bu örgütün resmi üyesi olduğu sırada meydana geldi. Aynı dönemde korona salgınının sona ermesinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu liderlerinin de 77. toplantısı New York'ta yapıldı. Üstelik İran'ın nükleer meselesi tarafların liderleri ve üst düzey yetkililerinin zirveye katılması Siyonist rejimi büyük ölçüde endişelendirdi. Zira korsan rejimin Viyana müzakerelerine müdahale etmeden önce anlaşmaya sadece birkaç adım kaldı ve hatta bu kısa mesafenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda atılabileceği ilan edilmişti. Bu arada Siyonist rejimi daha da endişelendiren 3 konu daha var. Birincisi, Rusya'nın Ukrayna savaş ardından Suriye'deki varlığının azalması ve İran'ın güçlenmesi. İkincisi, Filistin'de temelde İsrail'in Birleşmiş Milletler kararları ve barış anlaşmalarının uygulanmasındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden kaynaklanan yeni bir intifadanın başlaması ve üçüncüsü de Hizbullah'ın Akdeniz'de Kariş gaz sahasına girmesi. Tüm bu sebeplerden dolayı Mahsa Amini'nin ölümü ve izlemesi gereken yargı sürecinin bir mesele olduğu söylenebilir. Fakat İran düşmanlarının bu davayı suistimal ederek onun kendi yolundan saptırmaya çalışarak devirme projesinin başka bir mesele olduğu Bunların birbirlerinden ayrılmakta yeni gelişmelerin de daha gerçekçi anlaşılabileceği söylenebilir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Halbusi'nin Irak Parlamento Başkanlığı'ndan istifa etmesiyle ilgili. Haber kaynakları Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed El Halbusi'nin istifa ettiğini, konunun önümüzdeki çarşamba günü oturumda temsilciler tarafından görüşüleceğini duyurdu. Irak güvenlik açısından huzurlu günlerden geçiyor ancak siyasi olarak bu ülkeye hala huzur hakim değil. Irak'taki parlamento seçimlerin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti ve şimdiye kadar bu ülkenin siyasi grupları yeni cumhurbaşkanı ve başbakanı tanıtma konusunda anlaşmaya varamadı. Seçimlerin ardından sadece Muhammed El Halbusi meclis başkanlığı görevine seçildi. Ancak Sadr hareketine bağlı temsilcilerin istifası Irak milletvekillerinin dağılmasına neden oldu. Zira Sadr hareketine ait çok sayıda koltuk Şii koalisyon çerçevesine tahsis edildi. Şimdi Ekim 2021 seçimlerinin birinci yıl dönümü arifesinde Muhammed El Halbusi'nin Irak parlamentosu başkanlığından istifa ettiği haberi yayınlandı. Görünüşe göre bu istifanın iki hedefi vardır. İlk hedef, Halbusi'nin yeni üyelerle meclisteki siyasi ağırlığını ve güvenirliğini belirlemeye ve bir şekilde meclisteki ağırlığını artırmaya çalışmasıdır. Daha önce meclis başkanlığına Halbusi seçilirken 73 milletvekili Sadr hareketine bağlıydı. Başka bir ifadeyle Muhammed Halbusi için yapılan güven oylamasında 73 mevcut milletvekili hazır bulunmadı. Galiba Halbusi bu şekilde yeni meclisten güven oyu almaya çalışıyor. Iraklı Sünni siyasi şahsiyetlerden ve Irak parlamentosunun eski milletvekillerinden olan Meş'an Eli Cuburi, Muhammed Halbusi'nin istifa hakkında şunları söyledi. Amacı istifa talebinin reddedilmesinin ardından güven oyu ve yeni koalisyona verdiği desteği yeniden kazanmak. Irak Kürdistan Demokrat Partisi milletvekili Mecid Şenkali'ye göre de Halbusi'nin istifası kendisine verilen güven oyunun yenilenmesine ve daha önce kendisine oy vermeyenlerin de desteğine yol açacaktır.
Halbusi'nin istifasının diğer amacı Şii koordinasyon çerçevesinin siyasi davranışını değerlendirmektir. Görünen o ki Şii koordinasyon çerçevesi başbakanlık görevine Muhammed Şia El Sudani'nin aday gösterilmesine vurguluyor. Bu bağlamda ise El Sudani başta yolsuzlukla mücadele ve halkın yaşam koşullarının iyileşmesi dahil 23 yıllık bir çalışma programı düzenlemiştir. Buna ilaveten Irak medyası kısa süre önce Muktedâ Sadr'ın Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi El Amiri, Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed El Halbusi ve Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani arasında üçlü bir toplantı düzenlemeyi kabul ettiğine dair haberler yayınlandı. Bu yüzden de koordinasyon çerçevesi tarafından Sudanlı'nın başbakanlık adayı gösterilmesi ihtimali güçleniyor. Parlamentoda Şii koordinasyon çerçevesinin temsilcilerinin varlığı ve Irak parlamentosunun başkanlığı için Muhammed El Halbusi'ye verdikleri oyların türü, Halbusi'nin davranışının türünü ve kendisinin denetimindeki akımın Sudanlı ile ilgili görüşünü belirleyebilir. Dikkat edilmesi gereken konu ise El Halbusi'nin meclisteki yeni güven oyu ve meclis başkanlığı koltuğundan neredeyse emin olduğu bir ortamda istifa etmesidir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Amerika Başkanı Joe Biden'ın bölgeye gerçekleştirdiği ziyareti aslında birkaç gündür çeşitli medya kuruluşları tarafından konuşulup analiz ediliyor. Şimdi insan haklarını ihlal eden ülkelerle Amerika iyi ilişkiler kurmaya çalışması ve özellikle Siyonist İsrail rejimiyle bölgede Arap ülkelerin arasındaki normal ilişkilerini bir propaganda haline getirmeye çalışması bölgemiz açısından nasıl bir sonuçlara varacaktır şeklinde bazı sorulara yol açmıştır. Suudi Arabistan rejimi Joe Biden'ın işe başladığı günden bu yana insan haklarını ihlal eden bir ülke olarak tanıtılıyordu. Ancak şimdi yeniden münasebetleri kurmak ve ilişkileri iyi bir seviyeye taşıma niyetinde bulunmak Amerika'nın çifte standartlı politikalarının bir başka yüzünü bölgemizde hükümetler için göstermektedir. Bugünkü sohbetimizde bu boyuttan insan hakları meselesi ve Siyonist İsrail rejimiyle bölgedeki ülkelerin ilişkileri konusunda uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşacağız. Gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Son sıralarda Türkiye dahil olmak üzere bazı Arap rejimleriyle Siyonist İsrail arasında ilişkilerin normal hale gelmesi ve bunu sıradan bir olay gibi gösterme çabaları var. Şimdi bunu diplomasi arenasında kullanarak bölgemizde Siyonist İsrail rejimini bir tür meşru bir hükümetmiş gibi gösterme yönünde bazı yorumlara da rastlıyoruz. Türkiye dahil olmak üzere siz kimi Arap ülkelerinin Siyonist İsrail rejimiyle ilişkilerini normalleştirmesini bölgemiz için nasıl okuyorsunuz siz? Bunun olası sonuçları, getirileri bizim bölgemiz için neler olabilir efendim?
Şimdi normalleştirme çabaları yeni değil. Çünkü İsrail'i ilk tanıyan ülke Türkiye'dir. Genelde bu göz ardı ediliyor. Yani İsrail değerlendirilirken Türkiye hükümetleri zaman zaman çok dert gibi görünen tutumlar ortaya koyabilmişler. Ancak bunların ciddiyetten çok uzak olduğu hemen görülebiliyor. Çünkü İsrail'in varlığını ilk kabul eden Orta Doğu'da devlet olarak sistemini kabul eden Türkiye'dir. O açıdan yani Türkiye İsrail'e karşıtlık anlamında sözü söyleyebilecek ülkedir demek sanırım yanlış olmayacaktır. Ama şöyle bir durum da vardır. İsrail-Türkiye ilişkileri bir örtük olan tarafı vardır. Bir de açıkta olan tarafı vardır. Şimdi açıkta olan tarafı yanıltıcı ve halkları kandıran yani deyim yerinde ise halklara karşı biraz aldatıcı yaklaşımları da içeren durumlardır. Oysa esas olan örtük biçimde süren ilişkileridir. Şimdi bu ilişkilerde hiçbir aksama olmadığını izlenimini diyoruz ve bunun doğalında da böyle olacağını düşünüyoruz. Çünkü Orta Doğu'da Türkiye-İsrail ilişkileri stratejiktir. Bir ittifaka dayalıdır. Ve bu hiçbir zaman bir iki söylemle kırılabilecek, yok sayılabilecek bir nitelik taşımaz. Bu stratejiktir ve nihayetinde İsrail-Türkiye ilişkileri alttan alta zaten vardır da bu kopmaz. O açıdan normalleşme gibi gösterilen ise Orta Doğu halklarına artık İsrail'in meşruiyetini daha fazla kabul ettirme, yani var olan dünya sisteminin parçası olarak bunu Orta Doğu halklarına dayatma şeklinde okumak gerekiyor. Yoksa sadece diyelim İsrail halkıyla ilgili de değildir. Yürüttüğü halklara karşıt konumu, politikası, halklara karşıt olan saldırgan politikası hiçbir zaman kabul edilemeyecek ve devamlı da başka güçlerin karşı çıkmasına yol açabilecek bir politika olacak. O açıdan burada şunu bilmek gerekiyor. Yani reelde gösterilmek istenen politika aslında bu başlı başına mevcut demokratik niteliklerden uzak egemen güçlerin politikaları doğrultusunda hareket eden bu devletlerin Orta Doğu halklarına mevcut sistemi kabul ettirme çabası olarak görmek gerekiyor. Çünkü ortaya çıkacak sonuç tamamıyla bu nitelikte olacaktır. Yoksa işte çok masum gibi işte iki devletin ilişkilerini düzeltme biçiminde okumamak gerekiyor. O gerçekten uzak bir nitelik olacaktır. Orta Doğu halklarına bir çıkma söz konusudur. Bu da demokratikleşme ölçülerinden uzak olduğu sürece hiçbir sonucun elde edilemeyeceğini de belirtmek gerekiyor.
Tahran Radyosu.
Peki şimdi son olarak insan hakları meselesinde Suudi Arabistan dahil olmak üzere sizce Amerika bu ülkelerle, yani Suudi Arabistan gibi ülkelerle ilişkilerini korumakta ve aslında onlara destek vermekte nasıl kendi münasebetlerini sürdürecekler efendim? Hani insan hakları önemli ya bunların açısından. Şimdi Cemal Khashoggi cinayetinin de üzerinden birkaç sene geçiyor. Sizce bunu göz ardı edip de aynen eskide olduğu gibi ilişkilerini sürdürecek mi Suudi Arabistan'la?
Evet, yani burada mevcut global devletlerin insan hakları söylemlerini çok da dürüstçe görmemek gerekiyor. Çünkü sonuçlar ortada. Onu çok da böyle idealize ettiğiniz zaman çok gülünç durum ortaya çıkar. Yani Amerika'nın insan hakları konusunda bu yapacağı vurgular, ondan sonra Avrupa ki belli krizi taşımakla beraber şu anda insan hakları alanında eğer ki ciddi bir mahkeme kurulmuş olsa bunların başta suçları ortaya çıkacaktır. Yani en basitinde Orta Doğu'ya Orta Doğu genelinde yürüttükleri politikanın en önemli bir parçası olarak mesela Saddam geçmeyi gerçeği vardır. Saddam gerçeğini en çok destekleyen, silahını veren Kürtlerin Halepçe katliamına yol açan kimyasal silahlar hangi politika, hangi devletler vermişlerdi, hangi fabrikadan çıkmıştı? Bunlar sorgulandığında zaten bu devletler mevcut durumda insan hakları alanında çok çok geridirler. Çok çok eksi durumdadırlar. Yani suçları barındıran bir niteliğe sahip oldukları görülecek. Saddam'a kimyasal silahları kim verdi? Halen Kürtlere dönük yapılan kimyasal bomba, silahların kullanımı, yani dünya genelinde yasak olan silahların Kürtlere dönük kullanımında bunlar hangi devletler tarafından verilmiştir, temin edilmiştir? Bunların sorgulanması istiyor. Aynı zamanda Khashoggi cinayeti, yani CIA'nın çok mu bilgisi dışında gelişen bir durum oldu? Hiç de inandırıcı değil yani. Bunlar hepsi insan hakları alanında mevcut devletlerin yürüttükleri yaklaşımların gerçekçi olmadığı, bu konuda ciddi şaibeler, ciddi şüpheler taşıdığı gerçeği vardır ortada. Bunlar soruşturulmadan, bağımsız, gerçekten insan haklarına saygılı kurumlar tarafından sorgulanmadan gerçeği ortaya çıkamayacaktır. O açıdan Amerika'nın Orta Doğu'ya ya da Suudi Arabistan'a dönük yürüttüğü politikada insan hakları vurgusu belirleyici değildir. Onun için esas olan çıkarlarının sürdürülmesi, orada edineceği maddi çıkarlardır. Yani bu anlamda yürütülen politikanın niteliğine bakıldığında insan hakları çok geri planda. Avrupa'nın açısından da çok geri planda kalıyor. Amerika açısından da, yani mevcut dünya sistemi, dünya sistemi açısından insan hakları vurgusu çok geri planda kalıyor. Söylemde belki lafazan biçimde çok da dillendirilir ama uygulamaya gelince bunun çok geri planda olduğunu bilmek gerekir. Bu konuda yaşanan trafik tamamıyla bunu ispatlar niteliktedir.
Doğrudur. Efendim, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın Mehdi Bey.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Bugünkü sohbetimizde insan haklarını her zaman savunan ve koruyan batılılar ve özellikle Amerika'nın insan haklarına zarar veren ve hiçe sayan ülkelerle ilişkilerini iyileştirmeye ve yeniden canlandırmaya çalışması çabalarını bugün sohbetimizde konuşup analiz etmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kutsal Savunma Haftası.
Muhterem dinleyiciler, Hicri Şamsı 31 Şehri var. Miladi 22 Eylül, Irak Bağız rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı dayattığı savaşın başlangıcı yıl dönümü olarak İran'da Kutsal Savunma Haftası'nın ilk günü olarak takvimlere geçmiştir ve Hicri Şamsı 31 Şehri var 6 Mehr günleri arasında devam etmektedir.
Bu bağlamda hazırladığımız özel sohbetimizde İran sinemasının etkinliği hakkında kısaca değinmek istiyoruz.
Sanat, sembolik ifadelerle birlikte olması ve çeşitli araçların kullanılması nedeniyle savaşla ilgili olan insanların ruh hallerinin ve motivasyonlarının bir köşesini aktarmanın uygun bir yolu olabilir. Diğer sanatlara kıyasla yeni bir fenomen olan sinema, sanatsal yönünün yanı sıra diğer önemli alanlarda da güçlü potansiyellerini sergilemeyi başararak diğer medya dallarında yüksek bir konuma sahip olmuştur. Savaş, bireysel, toplumsal ve hatta küresel sorunları ve birçok zorlukları olan insan hayatının belki de en zor tecrübelerinden biridir.
Birçok insan savaşı abes ve kaçınılmaz olarak görüyor ve savaşı seven çok az insan bulunuyor. Savaş meydanlarında mücadele tecrübesi olanlar ve savaş veya savaşları geride bırakan halklar, savaşta nasıl olayların yaşandığı ve bir kuşak veya hatta birçok kuşak için nasıl sorunlar oluşturduğunu çok iyi biliyorlar. Fakat bir konu asla unutulmuyor. O da suya, toprağa, vatana ve inançlara saldırı yapıldığında ve savaş dayatıldığında artık kaçışın bir anlam taşımadığı ve savaş ve savunmanın ise kimsenin inkar edemeyeceği bir zaruret haline gelmesidir.
İranlılar tarih boyunca dünya ve komşuları ile her zaman barış içinde bir arada yaşamayı amaçladıklarını kanıtlamışlardır. Onlar barışın sayesinde ilerlediklerini ve güçlendiklerini biliyorlardı. Ama gerçek şu ki İranlıların hafızasında savaşla ilgili üzücü anılar vardır. Bu ulusun en iyi çocuklarına düşman saldırılarına karşı ayağa kalkmaya, topraklarını ve sularını savunmaya zorlayan, dayatılan savaşlar ve katliamlar. Bunun en bariz örneği Saddam Hüseyin ve Batılı destekçileri tarafından İran'a dayatılan 8 yıllık savaştır. Ancak İran halkının ve savaşçılarının savunması onu kalıcı bir destana dönüştürmek için bir arenaya dönüştürdü.
Saddam rejiminin İran'a karşı dayattığı savaş, dünya savaş sinemasından temelden farklı olan ve kutsal savunma sineması adı verilen bir sinema türünün doğmasına neden oldu. Bu sinemada savaş sahnelerinin varlığına ilaveten cihat, şehadet ve fedakarlık ve özveri gibi manevi ve İslami kavramlar dikkate alınmaktadır. Ve yapımcılar bu mücadelede ve savunmada İran cephelerindeki manevi atmosferin bir köşesini resmetmeye çalışıyorlar.
Irak'ın İran'a dayattığı savaşla ilgili ilk film 1981 yılında perdeyi taşınan Merz Sınır adlı filmdi. Onun ardından savaşla ilgili çekilen filmler iki gruba ayrılıyor. Biri savaş döneminde çekilen filmler ve diğer savaşın ardından perdeyi taşınan filmler. Savaş döneminde çekilen filmler genelde diğer ülkelerde de olduğu gibi halkın savaşa katılması ve hamaset atmosferinin yaratılması hedefiyle yapıldı. Bu sinemanın hedefi kahraman yetiştirmek ve halkı ülkeyi savunmaya teşvik etmekti. Savaş sineması cepheyi farklı şekillerde denemiş olan veya cepheyle yakından ilişkili olan yeni nesil sinemacıları bu sanat alanına kazandırmıştır. Böylece savaşçıları daha gerçekçi olmuş ve savaş atmosferi hakkında daha fazla bilgi sahibi olan film yapımcıları bu alanda olağanüstü eserler ortaya koymuşlardır.
Ancak kutsal savunma alanındaki en iyi eserler savaşın bitiminden sonraki yıllara aittir. Yani görünürde savaş meydanının olmadığı ve savaş atmosferi ve gerginliğinin yaşanmadığı bir dönem. Fakat savaşın toplum, aile ve bireyler üzerindeki sonuçları film yapımcıları için sayısız konu sundu. Bu eserlerde düşmanın çehresi görünmese de savaşın zor sınavı ve insanların yaşamı üzerindeki etkileri film yapımcılarının başlıca hedefidir. Kutsal savunma ile ilgili filmlerde savaşçılar bir çeşit özgüvene ulaşmış ve kendi ruhsal yetenek ve kabiliyetlerini savaş meydanında sınava çekmiştir. Bu yüzden şimdi de hayatın zor ve tehlikeli anlarında o tecrübelerden yararlanıyorlar.
Bu şahsiyetler bir insanın gerçek özellikleri ve arzularına sahipler ve bu da muhatap tarafından kabul görmelerini sağlıyor. İran sinema yapımcılarının yorumları sanat dilinden olsa da İranlı savaşçıları savaş dönemindeki hamasi motivasyonlarını sergileyebilir. Kutsal savunma sinemasında dini inançlar ve İslam'daki şehadet kültürü İranlı savaşçıların yiğitlikleri ve fedakarlıklarının en önemli sebebi olarak beyan ediliyor.
Başından beri savaş sineması ile ilgilenen yönetmenler birkaç gruba ayrılıyorlar. Birinci grup savaş için ve savaş konusu ile film çekenlerdir. İkinci grup ise siyasi, ekonomik, sosyal, duygusal ve hatta aşk gibi konuları gündeme getirmek için savaşı bir bahane olarak işleyenlerdir. Birinci grupta değerli filmler olsa da sayıları pek fazla değildir. Fakat ikinci grup ise onların ilgilendiği konuların savaş çerçevesinde ister teknik ister muhatap açısından zayıf kaldığını anlayınca çalışmalarını durdurdular. Bu yapımcıların karşı karşıya kaldığı sorun onların savaş ve cephe ortamından doğru ve ince bir kavrama sahip olmamalarıdır. İran sinemasının savaş alanında yaptığı filmler listesinde savaşı sadece dergi ve gazete sayfalarında ya da televizyon ekranlarında gören ve bilen yönetmenlere rastlıyoruz ve sonuç zayıf bir filmden başka bir şey değil.
Bu filmlere baktığımızda yapımcının savaş atmosferi hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmamasının sadece film tekniğini etkilemediğini, diğer olumsuz ve zararlı etkileri de beraberinde getirdiğini görüyoruz. Bu filmlerde düşman genellikle basit bir savaş planı bile tasarlayamayan aptal ve beceriksiz olarak tasvir ediliyor. Düşmanı basit saymak, İran sinemasında bazı kahramanlıkların yanlış yöne gitmesine neden oldu. Bir dizi İran savaş filmlerindeki gösterilen kahramanlar, yüksek fiziksel güçleriyle herhangi bir olay karşısında yenilmez olan güçlü fiziksel şahsiyetler haline geldi.
Tabii ki bu konu madalyonun bir tarafındaydı ve madalyonun diğer tarafında çok mütevazi ve dindar, aynı zamanda cesur, özverili ve mücadeleci kahramanları sinema ekranında gördük. Aslında bu görüntünün İran'ın Saddam ordusuna karşı kutsal savunma cephelerinin gerçek kahramanlarına daha yakın olduğu söylenebilir. Fakat yine de bu tür filmlerde genellikle efsanevi bir kahramanın gelip tüm düşmanı yensin diye bu yiğit kahramanlar da şehit edilirdi.
Fakat savaş sineması yönetmenleri arasından bu konuya kendi açısından bakarak anlatılan üçüncü bir grup da vardır. Bu insanların çoğu yıllarca savaş cephelerinde aktif olarak bulunmuş ve savaşın ve etrafındaki insanların bazı gizli ve uzak yönlerini vurgularken yeni bir görünümle dikkat çekici filmler yapmayı başardılar. Bu özel grubun savaş ve kutsal savunma hakkında sinema perdesine taşıdığı çekici ve muhteşem filmleri bir sinema kamerası yardımıyla savaş konularını ve etrafındaki konuları yansıtma yeteneklerini kanıtladı. Eğer kutsal savunma sineması değer ve inanırlık kazanmış ve önemli bir konuma gelmişse, bunu İbrahim Hatemi Kiya رسول مولا قلی پور، احمد رضا درویش، عبدالحسین برزیده، عزیز الله حمید نژاد، کمال تبریزی و جمال شورجه gibi sanatçılara borçludurlar.
Tahran Radyosu.
Fakat unutmamak gerekir ki savaş yıllarından uzaklaştıkça bu konuda yapılan filmlerin sayısı da azalır. Fakat konu daha derinleşerek daha kalıcı eserler bu alanda yapılıyor. Örneğin son zamanlarda ekrana taşınan ve büyük ilgi toplayan Mehdi'nin Konumu kutsal savunma sinemasının seçkin eserlerinden biridir. Mehdi'nin Konumu yapımcı olarak Hadi Hecazifer'in ilk yapımı olarak geçen Şubat ayında Fecr Film Festivali'nde en iyi film olarak Billur Simorgh ödülüne layık görüldü.
Mehdi'nin Konumu isimli film Şehit Mehdi Bagire'nin hayat hikayesini altı perdede anlatıyor. Bu film kutsal savunmanın diğer eserlerinden tersine farklı bir süreci izliyor ve her bölümde filmin ana ve tali kahramanlarından şahsiyetlerinin farklı yönleriyle tanışıyoruz. Mehdi'nin kişiliği çok iyi işlenmiş ve senaryoda ve oyundaki birçok detay onun karakterinin muhatap için tanıdık ve hissedilir hale getiriyor.
Mehdi'nin Konumu kutsal savunma döneminin kahramanlarından birinden klişeleşmiş olmayan bir görüntü sunan değerli bir çalışmadır ve hedefine büyük oranda başarıyla ulaşmıştır. Filmin kahramanı ise muhatabın anlayabileceği özelliklere sahiptir ve muhatapta ona karşı bir sempati oluşturmayı başarıyor. Bu filmin perdeye taşınması halk ve eleştirmenler arasında çok olumlu tepkilere sebep olurken bu yıl vizyona giren başarılı filmlerden biri oldu.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Kutsal Savunma Haftası münasebetiyle hazırladığımız bugünkü sohbetimizde 8 yıl dayatılan savaşın İran sinemasındaki etkileri kısaca ele almaya çalıştık.
Sizlerden ayrılmadan önce programlarımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğiniz, programlarımızı ise www.parstoday.com adresinden takip edebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen hafta İran kültüründe matal adı verilen şiir kalıbında masallardan söz etmiştik. Matallar yaşam, iş, çaba, oyun ve tantana doludur. Şiirli masalların çeşitli katmanlarında talim ve terbiye de saklıdır. Nitekim çocukların bu matalları dinledikten sonra bu katmanlarda gizli olanları öğrendiği söylenebilir. Evet, geçen bölümde ayrıca matalların bazen kısa bir öyküden oluştuğunu, amacının çocukları hatta gençleri eğlendirmekle beraber bir şeyler öğretmek olduğunu anlatmıştık ve demiştik ki matalların kahramanları hayvanlar, doğal simgeler, insanlar vesaire olabilir. Matallar ayrıca çocukların kendi kültürlerini ve yaşadıkları diyarın gelenek ve görenekleriyle tanışmalarına vesile oluyor.
İran milletinin en eski matallarından biri Koştum Koştum adlı mataldır. Bu matal İran kültür tarihinde derin bir mazi sahiptir. Bu matal insanlar arasında bir nevi alışveriş hikayesidir. Yani herkes bir elden verir, diğer elden alır. Bu alışverişte çeşitli karakterler çocuklara anlatılır.
Gerçi Matal'ın günümüz yaşamındaki şartları ile pek ilgisi yok gibi gözükür. Ama hala cazip bir matal olarak yerini korur. Koştum koştum matalının farklı rivayetleri de vardır ki her biri İran diyarının bir köşesinin özelliklerini anlatır. Biz ise bu matalın Tahran halkı tarafından okunan rivayetini seçtik. Matalların bir özelliği ise dramatik bir ortam yaratması ve çocuklara matalın detayları ile karşılıklı etkileşim sağlamasına imkan tanımasıdır. Çocuklar matalı dinlerken adeta anlatılan dünyanın bir parçası haline gelir. Koştum koştum matalı da alışveriş etkileşimi üzerine inşa edildiğinden çocuklar da kendilerini böyle bir ortamın içinde hissederler. Şimdi hep birlikte matalı dinleyelim.
Koştum koştum bir dağın tepesine ulaştım. İki hatunu gördüm, biri bana ekmek verdi, biri bana su verdi. Ekmeği kendim yedim, suyu çöle verdim. Çöl bana ot verdi, otu keçiye verdim. Keçi bana süt verdi, sütü bakkala verdim. Bakkal bana üzüm verdi, üzümü hocaya verdim. Hoca bana dua verdi, duayı koluma sardım. Allah bana şifa verdi.
Evet, bu matalda çocuk öykünün akışına kapılıyor ve öyküye uygun hareketlerle matalın şekillenmesinde rol ifa ediyor. Böylece öykünün aktif bir elemanı haline geliyor. Çocuk bu matalda sadece matalı okuyan kişi olarak kalmıyor ve öykünün esas karakterlerinden biri oluyor. Matallarda dikkat çeken bir nokta içindeki öykü zinciridir ve macera baştan sona takip edilir. Öte yandan her matalın her bir bölümü bu bölümden önce gelen bölümün mantıklı devamıdır. Ve çocuklar bir sonraki bölümü bulmak için matalı takip etmek zorundadır. Ve bölümlerin arasındaki mantıklı irtibatı ve sebep sonuçları anlar ve onlara eşlik eder. Gerçekte eşyalardan ve bilinen nesnelerden yararlanmak, çocuğun çevresindeki yaşamla tanışmasında, algılama gücünün geliştirmesinde etkili faktörlerdir. İşte bu yüzden eski ünlü matallarda bazen evcil hayvanların ve o çağlarda yaygın olan mesleklerden söz edilmesine şahit olmaktayız. Örneğin koştum koştum matalında çocuk koşuyor ve bir keçiye ulaşıyor. Keçi ise evcil ve süt veren bir hayvandır.
Eğlendirmek ve mutlu etmek matalların temel unsurlarından biridir. Şiirli matallar yaşam, iş, çaba, oyun ve tantana doludur. Şiirli masalların çeşitli katmanlarına talim ve terbiyede saklıdır. Nitekim çocukların bu matalları dinledikten sonra bu katmanlarda gizli olanları öğrendiği söylenebilir. Bir matal içinde önemli olan nokta çocukların mutlu olması ve eğlenmesi, oynaması için gerekli olan ortamın yaratılmasıdır. Bu yüzden birçok matalda hayvanlar insanların rolünü oynar ve çocuk dolaylı bir şekilde sosyal faaliyetler ve sorumluluklarla tanışır. Ve son olarak matallar hakkında söylenmesi gereken nokta şu ki matallarda bazı cümleler defalarca tekrarlanır. Bu konu geçmiş çağların tanınmamış dahi sanatçılarının çocukların talim ve terbiyesinde kullandığı önemli bir yöntemdir. Çünkü çocuk tekrardan ve taklit etmekten zevk alır. Gördüklerini, duyduklarını sürekli tekrar eder, taklidini yapar. Bundan asla yorulmaz, bıkmaz.
Evet. Şimdi her hafta olduğu gibi bugünkü masalımıza sıra geldi. Bugünkü masalımızın ana teması servet ve mal varlığının korunmasıdır. Bu öykünün esas karakterleri üç kardeştir. Ama öykünün ekseni esas kahraman olan üçüncü kardeşle ilgilidir. Çok eski zamanlarda adamın bir keçisi varmış. Bir gün adam küçük oğluna keçiyi götürmesini ve otlatmasını söyler. Çocuk keçiyi çöle götürür ve akşama kadar otlatır. Akşam eve dönünce baba keçiden bugün iyi doyup doymadığını sorar. Keçi yalan söyler. Yahu şu çölde ot mu bulunur ki ben de doyayım? Oğlun benim ayağımı çölün ortasında bir ağaca bağladı ve kendisi de oynamaya gitti. Adam öfkelendi ve küçük oğluna iyi bir dayak attı. Oysa çocuk masumdu. Bu yüzden çok üzüldü ve gece yarısı evden çıkıp gitti.
Ertesi gün adam ortanca oğlunu çağırdı ve aynı şeyi ortanca oğlundan istedi. İkinci oğlu da aynı işi yaptı. Keçiyi iyice otlattıktan sonra eve getirdi. Ama keçi yine yalan söyledi. Ve baba da ikinci oğlunu dövdü. Ve ikinci oğlan da evden çekip gitti. Bu macera büyük oğlan içinde tekrarlandı. O da çekip gitti. Ertesi gün adam keçiyi kendisi götürdü. Akşam eve dönünce adam keçiye aynı soruyu tekrar sordu. Keçi bu kez şöyle dedi. Yahu oğullarının babasına rahmet. Senin beni götürdüğün yerde ot diye bir şey yoktu ki. Adam keçinin yalancı olduğunu, boş yere çocuklarını döverek üzdüğünü anladı. Bu yüzden keçiyi bir katırın kuyruğuna bağlayarak çölün ortasına bıraktı.
Tahran Radyosu.
Şimdi gel gelelim adamın çocuklarına. Küçük oğlan babasının evinden ayrıldıktan sonra bir çobanın yanına gitti ve işe başladı. Ortancı oğlan da bir demircinin yanında çırak oldu. Ve en büyük oğlan da bir haccarın çırağı oldu. Birkaç yıl sonra büyük oğlan ailesini özledi ve ustasına evlerine dönmek istediğini söyledi. Ustası oğlana bir el değirmeni verdi ve ona niyet ettiği her türlü yiyeceği istediği vakit bu değirmen taşını çevirmesini ve istediği yiyeceği elde etmesini söyledi. Büyük oğlan el değirmenini aldı ve yola koyuldu. Yolda bir değirmene vardı. Orada oturdu ve yiyecek niyetinde bulundu ve değirmenin taşını çevirdi. Değirmenin içinden türlü türlü yemekler çıktı. O sırada çocuğun elindeki değirmenin bu marifetini gören değirmenci onu çalmaya karar verdi. Gece yarısı değirmenci sihirli değirmeni aldı. Yerine sıradan bir değirmeni bıraktı.
Ertesi sabah büyük oğlan uyandı. Baba evine doğru yoluna devam etti. Eve vardığında babasına kendisine falanca kızı istemesini, yanındaki el değirmeni sihirli olduğunu ve istedikleri her şeyi hazırladığını söyledi. Kızı istediler. Düğün gecesi olunca büyük oğlan el değirmenini çevirdi ama içinden hiçbir şey çıkmadı. Düğün yarıda kesildi ve kız da çekip gitti.
Öte yandan ortanca oğlan da aynı şekilde eve dönmek istedi. Ustası ona sihirli bir kazan verdi ve ne zaman isterse niyet etmesini ve kazanın içine kaşığını sallamasını, böylece istediği her şeyi elde etmesini söyledi. İkinci oğlan da yola koyuldu ve yine abisinin vardığı aynı değirmene vardı. Yol yorgunu ikinci oğlan da acıkmıştı. Bu yüzden kaşığını kazanın içine salladı ve istediği her şey hazırlandı. Zalim değirmenci yine her şeyi görmüştü ve yine aynı şekilde sihirli kazanı çalarak yerine sıradan bir kazan koydu. İkinci oğlan da eve döndüğünde babasından falanca kızı istemesini söyledi. Ve yine düğün gecesi aynı durum tekrarlandı.
Şimdi en küçük oğlana bakalım. Küçük kardeş çobandan ayrılırken sihirli bir sopa hediye aldı. Çoban küçük oğlana nerede zor durumda kalırsa sopaya çıkın dışarı demesini, böylece sopadan ellerinde sopa olan 100 adam çıktığını, geri dönün dediği vakitte tekrar sopanın içine geri döndüklerini söyledi. Küçük oğlan da yine aynı değirmene geldi. Baktı ki değirmencinin el değirmeninden ve kazanından türlü yemekler çıkıyor. Bunları nereden getirdiğini sordu. Değirmenci seni ilgilendirmez diye cevap verince küçük oğlan sopaya çıkın dışarı dedi. Bir anda ellerinde sopa bulunan 100 kadar adam dışarı çıktı ve değirmencinin icabına baktılar. Değirmenci gerçeği anlatmak zorunda kaldı. Küçük oğlan sihirli el değirmeni ve kazanın abilerine ait olduğunu anladı. Onları aldı ve evlerine döndü. Üç kardeş bundan sonra bir arada eşleriyle birlikte mutlu hayat yaşadı.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü masalımızın da sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Muhterem dinleyiciler, unutulmaz görüşme adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Hazreti İsa Mesih'in dinine göre Hristiyanlık inançları yolunda canını veren insana şehit denir. İran'ın Ermeni toplumu 8 yıllık kutsal sanma yılları sırasında Hakk'ın batıla karşı mücadelesinde İslam mücahitleri yanında parlayarak bu savaş meydanında kahramanca bir duruş sergileyip kimileri şehit, kimileri gazi veya esir oldular. Ermeni toplumu kutsal sanma döneminde 104 askeri ve sivil şehidini İslam İnkılabı ülkeye takdim etmiş. Bu sayıdan 4'ünün cansız bedenine hala ulaşılmamış. 143'ü gazi ve özgürlüğüne kavuşan esirlerdir. Bu kahraman mücadelecilere paralel olarak yaklaşık 30 Ermeni kadın, erkek ve çocuk zalimane bombardımanlar altında şehit olmuşlar. Böylesi fedakarlıklara benzer durum Asuri Hristiyanlar arasında görülüyor. Ermeni toplumundan yüzlerce gazi ve esirin ortaya çıkması, ülkeyi savunmada dil, ırk ve mezhebin kriter olarak görmeyen bu milletin tek bir ad içinde kendi kimliğini ve ülkesini savunmasının destanıdır. İşte tüm bu anlatılanlar yetenekli ve yüce İranlı ruhun göstergesidir.
Ermeni şehit aileleri ve diğer mezhebi azınlıklar 8 yıllık kutsal savunma yıllarında kendi ciğerparelerini bu ülkeyi savunmak için diğer ailelerin evlatlarıyla omuz omuza savaş meydanına doğru gönderdiler. Bu vatan evlatları diğer Müslüman mücahitler gibi bu ülke toprağının bir karışını bile ecnebi eline düşmesin diye kendi canı ve malını feda etmiştir. Bir din adamı ve Tahran Ermeni Hilafet Konseyi üyesi olan Narsisyan şöyle diyor. Ülkemiz İran renkli çiçekler diyarıdır. Bu çiçeklerin çeşitli rengi de olsa bir yönüyle yani tevhidde birdir. Kavimler, lehçeler ve farklı dinlerden oluşan bu çiçekler ülkede hepsi yaşıyor ve vatanın tehlikeyle karşılaştığı takdirde vatan uğruna canlarını bile vermeye hazırdırlar. Yüce bir değere sahip olan şehadet tüm tevhidi dinlerde vurgulanmıştır. Örneğin Hristiyanlıkta ülkesi için kanını döken insana şehit denir. Ayrıca Hazreti İsa aleyhisselam kendi yarenlerine güzel bir buyruğunda şöyle okuyoruz. İnsanın kendi arkadaşları için canını feda etmekten büyük sevgi bulunamaz. Narsisyan sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi. Şehitler Hazreti İsa aleyhisselamdan aldıkları bu emri yerine getirdiler ve o yüce sevgiyle kendi canlarını verdiler ve böylece bu yolda kendi sevgilerini ispatlamış oldular. Şehitler şehadet yolundan giderek kendi ülke, din ve Allah'larını ne kadar sevdiklerini ispatladılar ve dökülen bu kan bizim toprak bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızı korumanın ve özgürlüğümüzün tohumu oldu. Şehitlerin namı bizi birleştiriyor.
Bir gün habersiz evlerine gelen aziz bir misafiri gören bu aileler şaşkınlık ve heyecan duygusuna kapıldılar. Zira bu misafirin bir gün onların yanında samimi bir şekilde oturması, onlarla çay, meyve ve tatlı yemesini ve hatıraları ve can fedakarlıkları gözden geçirerek sohbet etmelerine ve öyle şaşkınlık içinde onu misafir etmelerine bile akıllarının ucundan bile geçmezdi. Geçen sohbette İslam İnkılabı rehberinin Şehit Galvez Babumyan ailesiyle görüşünün bir parçasını anlattık. 30 yılı aşkın petrol şirketinin bilgisayar bölümünde çalışan Galvez, inkılap ve grev sırasında öncüydü. Ülkenin kriz ve savaş koşullarında onun varlığı ve deneyimi ülkenin yönetimi ve borularda akan petrolün sürdürülmesi için gerekliydi. O ülkesini savunmak için ayağa kalktı ve bu yolda şehit oldu. Şehidin eşi şöyle diyor. Ayetullah Hamene'nin daveti üzerine onun kenarında mobilya üzerine oturdum. Bana şöyle sordular. Nasılsınız? İyiyim. Nerede şehit oldular? Ahvaz. Ne zaman? Savaşın 3. haftası 17 Mehr'de. Orada çalışıyor muydu? Evet.
Galvez'in işi ve kendisi hakkında konuşmak istiyorum ama asla yapamıyorum. Keşke bu kalbim biraz yavaş atsa. Rehberin yanında oturan iki erkeğin kim oldukları hakkında sorar. Biri şehidin kardeşiyim, diğeri de bacanağım diyor. Allah rahmet eylesin ve bu yeni miladi yılı ve Hazreti Mesih'in doğumunu size mübarek kılsın. Hepimiz teşekkür ettik. Hanımefendi, eşiniz ne iş yapardı? Petrol şirketinde görevliydi. Hava bombardımanı neticesinde şehit oldu. Şehidin kardeşi ve bacanağından ne iş yaptıklarını sordular ve daha sonra çocukları sorup soruşturdular. Burada yüreğim yarası kanıyor gibi oluyorum. Ben cevaben birisi üniversite öğrencisidir, diğeri de okula gidiyor. Rehberimiz çocukların ders ehli oldukları için sevindiler. Ben de gözaltı Galvez'in resmine bakıyor ve gülümsüyorum. Kız mı erkek mi? Biri kız biri erkek. Evde yoklar mı? Saat 7'de oğlum çıktı. Sizin geleceğinizi bilmiyordu. Bize bir şey söylemediler. Evet, dememeleri de icap ediyordu. Gülüyorum. Doğru diyorlar. Eğer biz kimin geleceğini söyleseydiler, tüm arkadaşlarımız, akrabalarımız ve mahalle ahalisi bizim evde toplanmış olacaktı. Ben sözlerimin devamında çocukların cumartesi sınavları olduğu için arkadaşların evine gidip ders çalıştıklarını anlattım. Oğlunuz hangi bölümde okuyor? Tıp. İnşallah dersinde ve işinde başarılı ve iyi bir doktor olur.
Tahran Radyosu.
Boğazım düğümleniyor, ağlamamı görmelerini istemiyorum. Servis yapma bahanesiyle mutfağa gidiyor ve orada gözlerimi yağmasına izin veriyorum. Salonda Ermeni piskoposu ve Ermeni ve Süryani törenleri ve gelenekleri arasındaki fark hakkında konuşmalar devam ediyor. Biraz rahatlamak ve geri dönmek için bekliyorum. Ama rehberimiz bundan daha erken geri dönmemi istiyor. Pekala, bu hanım efendi gelsinler, şöyle otursunlar. Biz gitmek üzereyiz. Sürekli çıkıp dönüyorlar. Onlara bizim gitmek istediğimizi söyleyiniz. Çabucak kendimi toparlıyorum ve misafirlerin yanına gidiyorum. Çayı bir parça tatlı ile içmişler. Meyve getirmek istiyorum ama oturmamı söylüyorlar. Buyurun oturunuz. İkramla ve daha fazla zahmete gerek yok. Buraya gelişimizden maksat bir an olsun diye sizinle oturmak ve sizi teselli etmektir. Zaten işinizi bu ülkenin ülküleri yolunda kaybettiniz. Biz size teselli vermekle mükellefiz. Böyle zahmete katlanıp ikramlıklarla uğraşmanıza gerek yok. Ben ve şehidin kardeşi rehberimizin bu kadar mütevazi ve sadeliğinden dolayı mahcup duruma düşüyor ve ona teşekkür ediyoruz. Ben orada yokken sohbetin konusu ülkenin kiliselerine varmıştı. Ayetullah Hamine'yi İsfahan'ın Colfa bölgesinde gittikleri bir kiliseyle ilgili anısını anlatıyordu. Benim için çok tatlı geliyordu. Kendi kendime bu anının Farsça ve Ermenice olarak o kilisenin duvarlarına yazılması ne kadar güzel olur diye düşündüm. Efendimiz şöyle anlatıyor.
Colfa Ermenileri Kilisesi'ne gitmiştim. Kuma gittiğim ilk yıllarda. Sene 1337. İsfahan'a gittik, Colfa'ya doğru yola koyulduk. Orada iki kiliseyi ziyaret etmeye karar verdik. Birisi çok iyi ve büyük bir kiliseydi. Çanı kilise avlusunun ortasındaydı. Bu arada cenaze töreninin yapıldığı daha küçük bir kiliseye de gittik. İsfahanlı iki talebe arkadaşımızla beraberdik. Oraya gittik. Bir hademe vardı. İçeri girebilir miyiz diye sorduk. O da olur dedi. O etkinliğe katılan üç talebeydik biz. Gidip oturduk. Töreni neredeyse başından sonuna kadar izledim. Orada birçok kilise var. Galvestin kardeşi orada 12 kilise olduğunu ve büyük dedikleri kilisenin merkez kilise olduğunu açıklıyor. Peki hanımefendi, Allah size sabır ve mükafat versin ve çocuklarınızı iyi yetiştirmenizi ve onları verimli, büyük ve değerli insanlar haline getirmenizde size başarı nasip etsin ki size olan sevgileri ve vatana hizmetleriyle babalarının yerini alabilsinler. İnşallah muvaffak olursunuz. Rehberimizin duasını çok sevdiğim ve kalbimde amin diyorum.
Rehber Hamane'yi bizimle vedalaşmak için yerinde kalkıyor. O kadar sade ve alçak görünlüydü ki tüm bu utanç ve ıstırap duygusu yavaş yavaş kalbimi terk etmeye başladı. Ve şimdi kalbim sakin ve hafif atıyor. Bu misafirliğin devam etmesine ve rehberimize Galveston ahlak ve vicdanından bahsedip oğlumuz Varuja'nın babasına olan benzerliğini anlatmak istedim. Ama daha fazla zaman yok ve Ayetullah Hamine'yi ayrılıyor. Ona birkaç kez teşekkür ediyorum. Birkaç dakika sessizlik içinde geçti. Hiçbirimiz birkaç dakika önce İran rehberinin burada yanımızda oturup çay içip konuşuna inanamadık. Çantamdan küçük bir fotoğraf çıkarıp koltuğa oturup onu izliyorum.
Sevgili dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme adlı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Programla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Esen kalın.
Dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli sohbetimizin ikinci bölümünün sonuna geldik. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.